Ayrım 40, Kanın Sesi Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 448. 17. Bölüm. Mustafa erkenden kalktı, daha gün doğmamıştı. Köyün her evinden yayık sesi geliyor, her evin ocağı tütüyor, dumanlar daha yukarı uzayıp gidiyordu. Zero yayık yaymayı çoktandır bitirmiş, üstleri ayran kabarcıklı, tereyağı topaklarını geniş bir sahanın içine koyuyordu. Mustafa'yı yanı başında bekler görünce düşünceli yüzü birden aydınlanıverdi. İleride huğun köşesindeki ocakta Hazal'la Pero yufka yapıyorlardı. ''Hazal!'' diye bağırdı Zero. ''Mustafa'ya bir bazlama açsana.'' Hazal uzun boyuyla gülümsedi ve Mustafa'ya koskocaman bir bazlama açıp altından yalımlar fışkıran sacın üstüne koydu. İki çevirişten sonra da pişmiş bazlamayı elindeki evrecin üstünde gelmiş bazlamasını bekleyen Mustafa'ya uzattı. Bazlamayı alan çocuk bir koşu anasına geldi, ikiye katladığı bazlamasının içine Zero'nun verdiği tereyağı topağını koydu. Sıcak bazlama yağı eritti ya çocuk da dürüm yaptı. Alacakaranlıkta sığırlar, keçiler köyün dışına doğru çekiliyorlardı. Birkaç geç kalmış horoz boğuk sesleriyle ötüp hemencecikle susuyordu. Mustafa dürümünü ısırarak nar ağacının altına gitti. Ak kuşu araştırdı, kuş görünürlerde yoktu. Ne olmuştu acaba? Ayaklarının dibinden bir ses geldi, kulağına baktı. Kekliği tozların içinde, başı bir yerde, kanatları ayakları başka bir yerde, keyifle eşiniyor. Gülümsedi, gömleğini açtı, keklik olduğu yerden toparlandı, atladı. Geldi çocuğun iki eliyle açtığı yakasından içeriye, koynuna daldı. Bedeninin yöresinde onu gıdıklayarak dolaştı. Hemencecikte girdiği yerden dışarıya atladı. Keklikle Mustafa'nın son oyunlarıydı bu. Başka çok oyunları vardı ya, kekliğin en keyiflendiği oyunları buydu. Örneğin bundan önceki en çok oynadıkları oyun saklambaç oyunuydu. Mustafa kekliği bir yerde, bir taşın, bir ağacın dibinde, bir çalının içinde bırakıyor, kendisi de gidip bir çukura, bir çalının içine saklanıyordu. Nereye saklanırsa kekliği onu geliyor buluyordu. Dürümünü yiyip bitirince Kocabaş geldi aklına. Çoktandır onu unutuyor, küsmüş köpekle bir türlü ona yaklaşmıyordu. Eskiden onu görünce sevinçle kuyruğunu sallar, duyulur duyulmaz kıvanç sesleri çıkarırdı. Bugünlerde ise çocuk gelirken şöyle bir başını kaldırıyor, kederli bakışlarla biraz da gücengin ona bakıyor, hemen de başını ayakları üstüne gene indiriyordu. Çocuğun içine sebebini bilemediği bir acı düştü. Faytonun yanına yürüdü, altına baktı. Arabanın altı bomboştu. Belki yeni arabanın altındadır diye oraya gitti. Köpek orada da yoktu. Eski ahıra, ahırın bir kısmı yanmamıştı, koştu, köpek yoktu. ''Ana, ana, ana!'' diye bir çığlık attı. ''Ana, Kocabaş yok, yok, yok!'' Eve yeni ahıra girdi çıktı, yüzü sapsarı kesilmiş geldi, anasının karşısına dikildi. ''Ana, ana yok, gitmiş!'' diye boynunu büktü, yüzü sararmış, gözleri dolukmuştu. Zero Hatun fistanını silkeleyerek ayağa kalktı. Mustafa'nın dikildiği yere geldi. ''Ödümü kopardın yavrum'' dedi. ''Ben de bir şey oldu sandım. Kocabaş bir yere gitmez. Şimdi neredeyse gelir.'' ''O gelmez anam, o gelmez.'' diye ağıt söyler gibi kahrolmuş konuştu Mustafa. İçini üst üste üç kere çekti. ''O gelmez anam, o bir daha gelmez. O çoktan çoban başının geleceğinden umudunu kesmişti. Irmağın kıyısına gitmiştir. Belki tavşan avlamaya, belki başka bir yere. Oralara baksana böyle üzüleceğine. Ben ona hiç iyi bakmadım bu kekliği bulunca, bu tabancayı da belime takınca onu çok boşladım. O bu kadar boşlanacak bir köpek değildi. Benim onu boşlamam onun çok zoruna gitti. O da başını aldı da... Üzülme Mustafa'm, o çok yaşlanmıştı zaten. Fıkaranın bir ayağı çukurdaydı. Hasan amcan var ya biliyorsun, o da baş çobanındı babanın sağlığında. Onun üstünde bir çoban yok derler bu Çukurova ülkesinde. Baş çobanlar da köpekten iyi anlarlar. Üzülme sen. Şimdi ben amcana söylerim, gider dağlardan sana bir köpek getirir. Hem de Toros'un en soylu çoban köpeğini. Mustafa anasının sözlerine daha çok dayanamadı. İçi kan ağlıyordu. Kendisini bıraksa hıçkırarak ağlayacaktı. ''Mehmet, Mehmet, Mehmet!'' diye çığlık atarak Ali Çavuş'un evine koştu. Ali Çavuş ağacın dibine oturmuş, ocağa kahvesini sürmüş, ortalığı da yoğun bir kahve kokusu almıştı. Mehmet onun sesini duyunca don gömlek dışarıya fırladı. ''Ne oldu Mustafa?'' ''Kocabaş yok, kaçmış!'' diye inledi Mustafa. ''Kocabaş yok, başını almış da gitmiş!'' Ali Çavuş başını kaldırdı. Çok üzüldüm. Derecesiz canım sıkıldı köpeğin gidişine deli olan. Benim kuşum da bir gün bana böyle küsmüş gitmişti diye konuştu. Ben onu son günlerde çok boşlamıştım. O da bana küsmüş demek ki. Dostluklar boşlanmaya gelmez. Bir gün öyle, bir gün böyle yok. Dostluklar sonuna kadardır. Benim kuşum beni böyle bir canı gibi severdi ki sorma. Onu azıcık boşlayınca gördün sonunu. Mustafa'nın boğazına bir yumruk gelmiş, tıkanmış, konuşamıyordu. Ağzını açıp da bir tek sözcük söylese boşanacaktı. İşte Mustafa'm, ben kuşum her sabah sağ avucumun içiyle başından kuyruğunun sonuna kadar belki 15 dakika okşardım. O da benim okşamamdan o kadar hoşlanırdı ki gözlerine uykuya dalarcasına perdelerini indirirdi. Yaşayan her yaratık ekmek, su, uyku kadar bir şeye daha gerek duyar. O da sevgiye. Ben kuşumu boşlamasaydım o da kaçmazdı. Kaçıp da benimle böyle oynamazdı. Koca baş köpek insandan daha akıllı, daha duyguluydu. Ama gene de baş çobanın kesik başını gördüğü halde onun gelişini bekliyordu. Neden ki dersen hayvanlar ölümün ne olduğunu bilmezler de ondan. Şu yaratıklar içinde ölümün ne olduğunu bilen bir tek yaratık insandır. Onun için bu yüzden insanlar böylesine çılgın, böylesine deliler. Ölüm korkusu, ölüm acısı, yok olma onları delirtip onlara olmadık işler yaptırıyor. Ölüme aldırmaz görünüyorlar ya, insanların gece gündüz düşündükleri, hiç aklından çıkarmadıkları ölümdür. Öteki yaratıklar ölümü bilmedikleri için daha az zalimdirler. Benim kuş da bana çok zulmediyor ya, öteki yaratıklar ölümü bilmedikleri için insandan daha çok sevgi doludurlar. Mustafa Ali Çavuş'un söylediklerinin bir kısmını azıcık anlar gibi ediyor, bir kısmını da hiç anlamıyordu. Sonunda imdadına alı al moru mor Mehmet yetişti. Nereye kaçmış diye sorarak onun yanına geldi. Nereye kaçmış kocabaş? Bilemem dedi Mustafa boğuk bir sesle. Her yere baktın mı? Arabaların altına, papuç incirlerinin aralarına, narın dibine her yere baktım. Ilgınların içine? Oraya bakmadım diye gözleri parladı Mustafa'nın. Yaz bahar aylarında çok seyrek de olsa kocabaş gider suyun kıyısına, ılgınların arasına yatar uyurdu. Mustafa var gücüyle suyun kıyısına koştu. Köpeğin her zaman içine girip uyuduğu top çalılara daldı. Mehmet de arkasından. Fır dönerek top ılgınlığın bakmadık yerini bırakmadılar. Kocabaş yok. Irmağın kıyısından aşağıya gökburuna vurdular. Gökburuna kadar altına bakmadık ne bir hayıt kümesi, ne bir su püreni topluluğu, ne ılgın bıraktılar. Yorulmuşlar, soluyorlardı. Daha doğru yürüdüler. Bir taşın üstüne yan yana oturdular. Başlarını elleri arasına aldılar, düşüncelere daldılar. İlk önce başını Mehmet kaldırdı. Alnı kırışık içinde kalmıştı. Mustafa'nın gözlerinin içine dikti gözlerini. Babasının yaptığı gibi onun gözlerinin içinde bir şeyler arıyordu sanki. Alışlık oyaklı olamaz mı kocabaş? Hani o kovuk var ya, orada uyumayı çok severdi. Mustafa ona hiçbir şey söylemeden yatırdı, aşağıya yola indi. Çocuk öylesine hızlı koşuyordu ki Mehmet arkasından neredeyse ulaşamıyordu. Alışlık oyağa vardıklarında ayakta duracak halleri kalmamıştı. Mustafa çalıların, dikenlerin, taşların arasından geçerek kovuğa geldi. Umutla içeriye bakındı. Oralarda kovuğun derinliklerinde bile yatmış bir karartı göremedi. Yüreği göğüs kafesine parçalayacakmışçasına atıyordu. Kovuğun dibine kadar yürüdü, döndü. Mehmet kapıda bekliyordu. Elleri yanlarına düştü. Gözleri dolukmuştu. Yok dedi. Alışlar buradan dağın doruğunun yakınlarına kadar çiçeğe durmuşlardı. Yeşil otlar diz boyuydu. Kırmızı gelincikler koyak boyunca açmışlar. Bütün koyağı, aşağıdaki düzlüğü ala boğmuşlar. Yel estikçe al köpüklü al dalgalar kayalıkları dövüyordu. Arayalım dedi Mehmet. Ortadaki yaşlı dallarını ak bir kuşun kanatları gibi koyağın o yanından bu yanına açmış alış ağacının altına yürüdüler. Ağaçtan birden inanılmaz bir uğultu patladı. Sanki dünyanın bütün arıları, bal arıları, eşek arıları, sarıca, topak, boncuklu, kara arılar milyonlarca gelmişler ve bu ağaca çokuşmuşlardı. Mustafa da Mehmet de şimdiye kadar bu ağacı böyle görmemişlerdi. Ağaç sanki arıdan yıkılıyordu. Mustafa bir anda her şeyi unutuverdi. Ağaca bak Mehmet diye güldü. Gürlüyor. Gürlüyor dedi Mehmet. Belki de kocabaş o ağacın altındadır. O gitti dedi Mustafa. Ağacın altına vardılar. Arılar öylesine vızıldaşıyorlardı ki neredeyse kulakları sağır olacaktı. Mehmet başını yukarıya kaldırmış, her birisi koskocaman ak güller gibi üst üste açmış, koyağı acı yoğun kokuları doldurmuş çiçeklere şaşkınlıkla bakıyor, her çiçeğe biçim biçim, boy boy, renk renk arılar iniyor kalkıyordu.
Bana, Mustafa, bak, şu arıya bak, koskocaman, turuncu bir kuş kadar.
Billur turuncusunda balkıyan, içinden ışıklandırılmışçasına turuncu ışıklarını ak çiçeklere boşaltan büyük arılar, kanatlarını titreterek uğunuyorlar, kiminde de büyük ağacın yöresini hızla dönerek ışıklı halkalar çiziyorlardı.
Çok yoruldum Mehmet, dedi Mustafa, yorgunluktan ölüyorum, şuraya azıcık yatayım.
Yat, dedi Mehmet, kendisi de onun yanına uzandı. İki çocuk ağzı yukarı yattılar, gözlerini de güneşe gelince binbir renkte çakıp sönen arılara diktiler. Dinlendikten sonra kalktılar.
Bütün koyu arayalım mı?
Yok, dedi Mustafa. Olsaydı o kovukta olurdu. Gidelim. Ağaçta ne kuş ne de bir tane kelebek vardı. Ağzına kadar diz boyu çiçeğe durmuş koyakta da ne bir kuş ne de bir kelebek gözüküyordu. Dünyanın bütün arıları gelmişler. Koyağı, koyaktaki çiçekleri, yoncaları, otları ağzına kadar doldurmuşlardı.
Köpeği bulursak onu da yanımıza alıp yarın gene buraya gelelim.
Gelelim, dedi Mustafa umutsuz cana. O gün kaleden düz kayalığa, bugün orada nedense Tırtıl Yusuf yoktu. Oradan Angıt kayasına, oradan yalıya, Böğürtlenli'ye, uzun kayaya dolaşmadık yer bırakmadılar. Köpek görünürlerde yoktu. Bundan sonra 3 gün, ikinci gün onlara Nuri çocukla katılmıştı. Köyde aramadık ev, ahır, kaya dibi, ağıl duldası bırakmadılar. Koca baş başını alıp gitmişti. Nuri umudunu kesmemiş, biraz da Mustafa'nın daha gözüne girmek için.
Benim bildiğim kocabaş köpekse o gelecek. Ben onun gözlerinden okudum. O bu kapıyı bırakacak köpek değil. O Mustafa'yı çok severdi. Ölmediyse bugün değilse yarın gelir.
Mustafa'nın da Mehmet'in de akıllarına bir başka yer takılmıştı. Köpek gitse gitse oraya gider, saklansa saklansa oraya saklanırdı. Göz göze geldiler, ertesi gün için Nuri'yi atlatmalıydılar. Sabahleyin nar ağacının altında buluştular. Ağaç sisin içinde kalmış, bir görünüyor bir yitiyordu. Sütleyen kümesinin yanına geldiklerinde Mustafa kayalığın arasına eğildi. Köpüren kanı gördü, hemen doğruldu. Sise batmış, süsleyenin dalına konmuş, ak kuş sallanıyor, uzun turuncu salkım saçak kuyruğu da inip inip kalkıyordu. Mustafa kuşun yanı başında, mavi sütleyenin dalında, uzun turuncu kuyruğuyla kendisiyle birlikte köpüren kana baktığını görünce afalladı, sonra da sendeledi. Mehmet onu tutmasaydı düşecekti.
Ak kuşu gördün mü? Sütleyenin dalındaydı, köpüren kana.
Gördüm, dedi Mehmet. Kuyruğu da uzundu, belki de benim boyumdan da uzun, turuncu.
Uzun, dedi Mehmet, hem de turuncu.
Dur bakalım, bu kuşun bir bildiği var bugün. Şimdiye kadar hiç sütleyene konmamış, hiç de böyle uzun turuncu kuyruğu olmamıştı.
Kuyruğu çok uzun, dedi Mehmet, tüyleri de salkım saçak.
Mustafa kendine gelmişti, kayalıklardan atladı, dışarıya çıktı. Çirişlerin arasından kaleye doğru yürüdü. Mehmet de yanında. Onlar sütleyenin yanından ayrıldıktan bir süre sonra kuş da kalktı geldi. Tam Mustafa'nın başının üstünden bir karış yukarıdan uçmaya başladı. Turuncu kuyruk sağa sola saçaklarını savuruyordu.
Mustafa, anladın mı Mehmet, bunda bir iş var. Bu ak kuş bir şeyler söylemek istiyor. Koskocaman turuncu kuyruğunu da boşuna takmamış.
Kale boynuna geldiler, oturdular. Yönlerini Düldül Dağı'na döndüler. Dağ bugün ak billurdan özenle kesilip doruğu göklere karışmış, dünyanın üstüne bütün görkemi ağırlığıyla çökmüş bir dev piramide benziyor, yöresine ışıklar savuruyor, bu kadar uzaktan bile insanın gözlerini kamaştırıyordu. Akkuş kaleye doğru uçtu, birinci burca kadar gitti, geriye döndü. Mustafa'nın başının yöresinde hızla dönerek halkalar çizdi. Turuncu ak halkalar çoğaldı, genişledi. Düldül Dağı'nın yöresinde de turuncu halkalar tabandan doruğa kadar örüldüler. Bir an halkalar yetti, Düldül tepeden tırnağa turuncuya kesti. Göğün mavisi üstünde ışıklanarak dönmeye başladı.
Mustafa, Adaça'ya gidelim.
Ne işi var Adaça'da kocabaşın, diye sordu Mede.
Yörükler, dedi Mustafa.
Vay be anasına ulan, vay be, yörükleri akıl etmedik. Kocabaş koyunları özleyerekten, koyun kokusu alaraktan... Aşağıda yalıda yörük çadırları kararıyordu, suyun kıyısında çakılların ucunda.
Haydi!
Koşarak yalıya indiler, çadırlara yaklaşınca birkaç köpek onlara saldırdı. Mustafa doğru köpeklerin üstüne yürüdü.
Köpekler ürümelerini kestiler. Mustafa bu çoban köpeklerinin huyunu Kocabaş'tan iyi öğrenmişti. Büyük bir çadırın önüne geldiler, durdular. Dışarıya ak sakallı, çok yaşlı bir adam çıktı. "Buyurun ağalar," diye onlara çağrıda bulundu. Mustafa ile Mehmet içeriye girdiler. Yaşlı adam sanki karşısındakiler kendi yaşında adamlarmış gibi davranıyordu. Kalın döşeğin üstünden onlara yer gösterdi. El çırptı, karşı bölmeden göğsü altınlarla donanmış güzel bir kız geldi. "Konuklar, kahve?" Çocuklar susular. "Konuklar, kahve nasıl olsun?" "Mustafa şekerli, Mehmet orta." Güzel genç kız kalçalarını kıvırarak gitti. "Buyurun bakalım delikanlılar, hoş gelip safalar getirmişsiniz ya, bir hacetiniz mi var? Adlarınızı da bağışlamadınız." Çocuklar adlarını söylediler. Mustafa çok yaşlı adama kahveler gelinceye kadar köpeklerin maceralarını anlattı. "Duydum," dedi yaşlı adam, "o köpekleri bütün Toroslarda, bütün bu ovada duymayan kalmadı. Soylu köpekler öyledir, bir de soylu atlar. Sahipleri ölünce atların da köpeklerin de yaşamaları güçleşir. Kimi atlar sahiplerinin mezarlarının başından ölünceye kadar ayrılmazlar. Kimi köpekler de. Sizin kapıdaki köpekler çobanın kesik başını, arkasından da başının yerine gözlerini dikip ne kadar beklediler," dedin. "Günlerce, günlerce," diye yanıt verdi Mustafa. "Bu sonuncu köpek." Yaşlı adam düşünürken kahveler geldi. Ortalığı mis gibi bir kahve kokusu aldı. Mustafa gözlerini kapatarak kahve kokusunu derin derin içine çekti. Ardından da bir yudum kahve içti. Öyle de bir höpürdetti ki yaşlı adamın gözleri fal taşı gibi açıldı. "Köftehor sanki Kozanoğlu beyiydi de koca Osmanlı'ya bayrak açmış." Mehmet de ona öykündü. Bu işi Mustafa gibi beceremiyordu. Çocuklar mest olarak kendilerinden geçip kahvelerini karşılıklı öpürdeterek bitirdiler. Kahvenin kokusu tadı genizlerindeydi. "Çocuklar, Kocabaş'ı aramayın. O çok uzaklara, doğduğu diyara gitmiştir. Köpekler yaşlanınca, insanlar da öyledirler ya, doğdukları yeri özlerler. Orada da ölmek isterler." "Bana küsmedi Kocabaş, öyle mi?" "Onun orasını ben değil, sen bilirsin. Onunla dostluğun, arkadaşlığın nasıldı? Sen önce ona nasıl davrandın, o sana nasıl davrandı, kimse bilemez. Ancak işin iç yüzünü sen bilirsin." "Ben bilirim," diye dertlendi Mustafa. "Son zamanlarda ben onu boşladım, o da bunu yutamadı." Önce Mustafa ayağa kalktı, sonra da Mehmet. Mustafa eğildi, yaşlı adamın elini öptü, arkasından da Mehmet. Yaşlı adam onları yarın dibine kadar uğurladı. "Aramayın Kocabaş'ı," dedi, "onu buralarda bulamazsınız. O başına almış, gitmiştir." Mustafa kıvanç içindeydi. O konuşurken ister istemez babasından, Salman'dan birkaç kere söz etmek zorunda kalmış. Yaşlı yörük bir kezcik olsun ne babasından, ne Salman'dan, ne de Salman'ın onu nasıl öldüreceğinden konuşmuştu. Gözlerinin içine de "sen nasıl olsa bir ölüsün" dercesine bakmamıştı. Mustafa'yı çıldırtan da herkesin onu bir ölü olarak görmesiydi. Çocuklar bile onu ölü olarak görüyorlardı ya, aradan az bir süre geçince onun diri olduğuna alışıyorlardı. Ama büyükler, onlar onun ölülüğünde birleşmişler, hiçbiri düşüncesinden caymıyor, bakışlarını değiştirmiyor. "Haydi kaleye çıkalım." "Keklikler yok yanımızda." "O keklik yüzünden kaçtı Kocabaş, keşke o kekliği daha önce bıraksaydım." "Keşke," dedi Mehmet. Kaleye tırmandılar, surun içine girdiler. Dağdan yana olan burcun üstü yarı yarıya kapalıydı, oraya geçtiler. Mustafa belinden tabancasını çıkardı, gömleğinin yeniyle bir iyice sildi, güneşe gelen tabanca menevişledi. Çocuk üst üste topu çevirdi, mermilere baktı, tamamdı. Cebinde de çok mermi vardı. Şalvarının iki cebini de yokladı. Sinirden elleri titriyor, dudakları seyiriyordu. İçine de kapkara, yüreğini uyuşturan, şimdiye kadar bilemediği bir boşluk çökmüş oturmuş, onu derinden kıvrandırıyordu. Şimdiye kadar hiç böyle olmamıştı, içi bu kadar bomboş kalmamıştı. "Şuraya, şu duvarın önüne baş parmak kadar bir taş koy, şu kayanın üstüne." Mehmet taşı götürdü, sarı damarlı mor kayanın üstüne koydu. "O taştan bana kadar 40 uzun adım at, adımın ne kadar uzarsa." Mehmet onun istediklerini yaptı. Mustafa 40 adımın ucunda durdu, tabancasını doğrulttu, sol eliyle sağ kolunun dirseğini kavrayıp destek yaptı. "Bak Mehmet, bak." Tetiğe çöktü, mor taştan bir duman fışkırdı. "Vurdum," dedi Mustafa. Mehmet oraya koştu, taş yerinde yoktu. Oraya bir taş daha koy, 50 adımla yürü. Mehmet onun dediğini yaptı, Mustafa gene tetiğe çöktü, taş gene uçmuştu. Mustafa böyle üst üste taşlardan uzaklaşarak çok taş uçurdu. Ardından da Mehmet'i duvarın dibine dikip ak bir taşla yöresini çizdi. Çocuğun bedeni olduğu gibi duvara çıktı. Başa iki göz, burun, ağız, kulaklar yaptı, uzağa çekildi. Bu sağ göze diye bağırdı. Kurşun sağ göze değdi, gözü oydu. Sonra kaydı gitti. Bu da sol göze. Bu da kulağa, burna, ağza. Mustafa nereden nasıl nişan alırsa alsın vuruyordu. Heyecandan ter içinde kalmıştı. Tabancasını yerine soktu, derin bir soluk aldı. Sağ elini Mehmet'in omzuna koydu. Yüzü çok ciddiydi. Bir de filin ta kullanabilsem, kaldırabilsem o tüfeği de tabanca gibi. İşte o zaman eşkıya olurduk diye sevindi Mehmet. Mustafa gene aynı ciddiyetle. Biz hiçbir zaman eşkıya olmayacağız. Ne yapacağız öyleyse diye ona sordu Mehmet. Bir taşın üstüne oturdular, uzun uzun düşündüler. Eşkıya olmayacaklardı, bu kesindi, ama ne olacaklardı bulamadılar. Belki Mustafa avcı olurdu, Ali Çavuş gibi. Ya Mehmet ne olacaktı? Çok tartıştılar ya, bir türlü ona karar veremediler. Mustafa sus diye parmağını dudağına götürdü. Sus, kocabaşın yerini buldum. Mehmet'in kulağına eğilmiş, tam kulağının içine söylüyordu. Ölmedi, kaçmadı o. O burada, şu kalenin altındaki mağarada. Ne işi varmış onun orada? Onu ejderha yemez mi? Yemez diye sesini yükseltti Mustafa. Neden yemesin ejderha onu? Öyleyse beni neden yemedi? Sen insansın, o köpek. Köpeği insanı hiç ayırt eder mi ejderha? Kim bulursa yutar. Yiyecek olsaydı beni yerdi, kocabaşı da hiç yemez. Yemesin. Öyleyse biz oradan nasıl çıkaracağız onu? Şimdi kocabaş köpek mağaranın köşesine sığınmış, ayağı, bacağı, boynu, kuyruğu birbirine geçmiş, çont olmuştur. Onu nasıl kurtarırız oradan? Bütün köyü çağırsak, seni çıkardığımız gibi kocabaşı da oradan çıkarsak? Olmaz diye bağırdı Mustafa. Bu işi kocabaşın mağaraya kaçtığını köyde hiç kimse duymayacak. Öyleyse haydi gidelim de onu oradan ikimiz çıkaralım. Mustafa bir süre düşündü. Çok düşünme Mustafa, tabancan var ya, yarasaları, çıngıraklı yılanları, ejderhaları öldürürsün. Öldürürüm ya. Öldürürsün ya, bir şeyi aklından çıkarma. Sen ejderhayı yalım saçan gözünden vurursan, ejderha sana erkeksen bir kurşun da öbür gözüme sık der. Sen de dersin ki, er anadan bir kez doğar dersin. Sen bir kurşun daha sıkarsan ejderhaya, onun kurşun yemiş gözü de düzelir, ölecekse de dirilir. Ondan sonra da ikimizi de... Mehmet diye güldü Mustafa. O senin dediğin ejderha değil. Dev, dev. Ejderha da dev değil mi? Değil. O başka, öteki başka. Devler Kaf Dağı'nın arkasında olurlar. Öyleyse kocabaşı nasıl kurtaracağız? Dur bakalım. Bir yolunu bulacağız. O zamana kadar belki de ölür kocabaş. Seni bulmasaydık o gün... Dur, acele etme. Şimdi sana ejderha ile kocabaş belki dövüşüyorlardır. Fıkaranın hançeri de tabancası da yok. Dişleri var ya dedi Mustafa. Bence kocabaşın daha ölmemiş. Mağaranın içinde hali müşkül. Müşkül diye başını salladı Mustafa. Öyleyse hemen yetişelim. Kaleden mağaraya aşağı koştular. O kadar hızlı gidiyorlardı ki durmadan da ayaklarının altından kayan taşlarla birlikte yuvarlanıp ayağa kalkıyorlardı. Karınları da dehşet acıkmıştı. Mağaranın önüne gelince tam eşikte ikisi de birden direklediler kaldılar. Bir adım daha atamıyorlardı. Mağaranın içinden uğultular geliyor, dev gibi bir şey derinlemesine soluk alıyor. O soluk alırken de yarasalar, kelebekler, kuşlar, arılar mağaranın içine akıyorlardı. Mehmet'in gözü kaçmadaydı ya, yiğitliğine sığdıramıyor, eli ayağı titriyor, yüreği küt küt atıyordu. Gittikçe de terliyor, terler saçlarının uçlarından şıpır şıpır damlıyordu. Baktı ki artık bacakları onu kaldıramayacak, yere yıkılıp kalacak, şu soluk alan mağaranın kapısında bir yaşlı uyuz köpek uğruna ejderhalara yem olacaktı. Sağına soluna birkaç kere sallandı. Mustafa'ya bakacak oldu, bakamadı. Nasılsa arkasını dönebildi. Döner dönmez de aldı yatırdı, az sonra da yamaçtan aşağıya dikenlerin, kayaların, çalıların arasına yuvarlandı. Bir 15 adım böyle gittikten sonra kalkabildi, gene başladı koşmaya. Sanki arkasından dünyanın bütün ejderhaları geliyordu. Birkaç kere daha yuvarlandıktan sonra düzlüğü buldu. Mağarayı bir daha bakmadan gediye vurdu. Köye vardığında bitmişti ve bütün bedeni havanda dövülmüşçesine sızlıyordu. Bu Mustafa deli diye düşündü. Ona göre Mustafa bu gece bu mağaraya girecek, bir daha da çıkamayacaktı. Mustafa mağaraya girip de geriye dönerse onun yüzüne nasıl bakacaktı? Onu görünce utancından nerelere kaçacaktı? Mehmet kaçtıktan sonra Mustafa mağaranın ağzında bir süre durdu. Onun da yüreği küt küt atıyor, bacakları feldir diyordu. O da Mehmet gibi alıp yatırmamak için kendisini zor tutuyordu. Mağaranın içine bir adımı zorla attığında yüreği o kadar delicesine vurdu ki bir adım daha atamadı. Geriye döndü, ayağı bir kenger köküne takılınca 10 adım aşağıdaki karamuk çalısına kadar yuvarlandı. Sağ kolu öylesine bir an için acıdı ki yüreğine vurdu. Mehmet'in yorgunluğu, korkusu geçince yüreğine bir acıyla bir utanç çöktü. Gerisin geri mağaraya koştu. Vardı ki Mustafa mağaranın kapısının önünde put kesilmiş olduğu gibi duruyor. ''Mustafa!'' diye bağırdı. ''Ben geldim!'' Mustafa hiç kıpırdamadı, bir söze de varmadı. ''Ben geldim, ben geldim!'' Yanına yaklaştı, kolundan tuttu. ''Bak Mustafa, ben geldim!'' Mustafa taş gibi, toprak gibi sessizdi. Gözünün ucuyla bile ona bakmıyordu. Mağaranın içine gene yarasalar, kuşlar, kırmızı gözlü yılanlar, kertenkeleler, bukalemunlar akmaya başladı. Mehmet kendini zor tutuyordu. Bu sefer ölse de kaçmazdı. ''Gel Mustafa!'' dedi. ''Köpeğin ne işi var bu mağaranın içinde? Üstelik de o burasını bilmez ki. Bilse de ödü kopar, gelemez ki.'' Böylece yürüyerek kale boyununa kadar geldiler. Orada eski yerlerine, Salman'ın oturup da türkü söylediği taşın önüne, toprağa oturdular. Dünya usul usul karanlığa gömülüyor. Düldül dağı ise ışığa batmış, karanlık çöktükçe parlıyordu. İnceden belli belirsiz bir de yağmur çiselemeye başladı. Yağmurun çiselemesiyle birlikte de ortalık kurşun geçirmez, göz gözü görmez bir karanlığa kesti. Karşıdaki Düldül Dağı gittikçe ışığa batıyor, ağırdıkça ağrıyor, usul usul da dönerek, doruğundaki yıldızları savurarak, karanlığın üstüne abanarak bu yana geliyordu. Kırkıncı ayrımın sonu. Sayfa 461.